efendim, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Now hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız aman ha. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam etti bugün de. Ama bakanlar aman ha, o konuşmasın derdinde gibiler aktaracağım. Ankara Bala Belediye Başkan adayının aman ha duyulmasın diye soru istemediği, seçim için DEM Parti ile anlaştıkları itirafına Cumhurbaşkanı Erdoğan değindi mi? Onu da aktaracağız. Hükümetin aman ha görmeyelim, aman ha duymayalım dediği pek çok mağdur kesiminde yine haberleri var bültende. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen seçim gündemiyle başlayalım. Sandığa 15 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum mitinginde seçmene seslendi. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da metro açılışında konuştu. Erdoğan Erzurumlulara İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan akrabalarınızı arayıp AK Partili adaylara oy vermelerini isteyin dedi. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek üzerinden yüklendi.
Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.
Seçim gelirken faturası olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size %33 zam verenler kendi örtülü ödeneklerine %238 zam yapıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi hedef alırken CHP lideri Özgür Özel bir yılda 5 katına çıkan örtülü ödenek üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Nereye harcandığı belli değil diyerek.
Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan 2 milyar TL.
İstanbul'da Erzurumlu malum çok. Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de, İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi?
Cumhurbaşkanı Erzurum mitinginde konuştu. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan Erzurumlulardan oy istedi. İstanbul'un ilçelerinde seçim mesaisine devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde emekliler vardı.
Bir ay önce kanun teklifi verdik. Emekli kart çıkaralım dedik. Bugüne kadar sustular. Ne zaman gördüler ki 31 Mart'ta pabuç pahalı, dün akşam emekli kart çıkarabilirim diyor.
Meclis kapalı, hükümettense gelen bir yanıt yok ama Özgür Özel teklife sıcak bakıldığı haberleri üzerine emeklileri uyardı.
Sakın ha, geçen sefer gibi seçim sonrasına yalanlara kimse kanmasın. Nasıl mülakatta yalan attıysa, nasıl her konuda verdiği sözü tutmadıysa emekliyi kandıracak. Beşli çeteye para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? İşte emeklinin sesi bu.
Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz.
Ekrem Başkan'a siz yetkiyi verdiğinizde öğrenci yurdu yoktu. Niye? Öğrenciler yurt bulamayacaklar. Bir takım cemaatlerin, bir takım tarikatların yurduna gidecekler. Ekrem Başkan İstanbul'da 14 tane, CHP'li belediyeler Türkiye'de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Sandığa 2 hafta kala verilen mesajlar, özellikle İstanbul, Erdoğan'ın da Özel'in de önceliği.
Erdoğan Erzurum'da isim vermeden DEM Parti'yi CHP ile ilişkilendirirken DEM Parti'den Erdoğan'a Dolmabahçe mutabakatına geri dönülmeli çağrısı geldi. Ankara'da AK Partili Bala İlçe Belediye Başkanı'nın DEM Parti için onlarla anlaştık bize oy verecekler sözünün ardındansa yine kirli eller devreye girdi. DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine yönelik sahte afişler dağıtıldı.
Sarayın da duyacağı şekilde bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Dolmabahçe mütabakatı dönemine dönülmelidir.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm sürecine dönelim çağrısı. Diyalog başlatalım mesajı.
Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım. Ve görüşmeler bu konuda başlasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde DEM'den gelen çağrıya hiç girmedi. AK Parti ile DEM arasında kayyum pazarlığı iddiaları konuşulurken, çözüm masası daha sık dillendirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise DEM'le temas sorusuna sıcak yanıtlar verdi.
Bir DEM partisi standına uğramak ister misiniz mesela?
Uğrarım, niye uğramayacağım? Yani? Oraya da uğrarım, öbür tarafa da uğrarım. Derneğine de giderim, vakfına da giderim. Orada kırmızı çizgimiz var. Terörün dışında herkes de bizim kardeşimizdir.
DEM partisine oy veren seçmen eğer AK Partili bir adaya oy verirse vatansever oluyor. Başka bir yere oy verirse vatan hain oluyor.
Yeni Mahalle Polatlı, Bala'da. O konuya girelim mi?
Biz onlara tamam. Onlar sandığa gitmiyorlar, serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala'dakilerle. Tamam. Bize verecekler.
AK Partili Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın DEM Parti sorusuna girmeyelim dedikten sonra kendi ilçesi için biz görüştük, Bala'dakiler bize oy verecekler sözleri gündeme oturmuştu. O sözlerin ertesinde DEM Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceğine yönelik sahte afişler ortaya çıktı.
2019 seçimlerinde hep bunlarla uğraştık. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle sahtekarlıklara başvuruyorlar. Çünkü halkın karşısına çıkıp onlardan oy isteyecek yüzü olmayanlar bu tür oyunlara başvuruyorlar.
Hazırlanan sahte afişte DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan'ın resmine yer verildi. Ve DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazıldı. Mansur Yavaş günler öncesinde bilgisi dışında kendisinin olduğu fotoğrafların basıldığını duyurmuş, provokasyon uyarısı yapmıştı. Belediyeden de Bala göndermeli açıklama geldi.
Serbest bıraktılar, biz görüştük Bala'dakilerle. Tamam. Bize verecekler.
Kirli eller yine devrede. AK Partili Bala Belediye Başkanı'nın DEM Parti ile anlaştıkları itirafının ardından Ankara'nın çeşitli yerlerine kimliği belirsiz kişilerce iftira afişleri asılmaya başlandı.
Bunlarla seçim falan kazanamazlar. Gördüklerimi savcılığa vereceğiz bu afişi yapan ve basanlar hakkında.
DEM Parti'den Erdoğan'a çözüm sürecine dönelim çağrısı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği sahte afişler siyasetin gündemine oturdu.
Dolmabahçe mutabakatı dönemine dönülmelidir, diyalog başlatalım çağrısına DEM Parti'nin Erdoğan'ın değinmemesi normal aslında. Ama şimdilik, çünkü şimdilik onlar muhalefetin demlenme aracı Erdoğan'a göre. Aslında Bala ilçesi mesela demleniyormuş da haberimiz yokmuş. Zaten aslında çok çirkin bir ifade, kullanmak istemezdim ama başka yolla anlatılmıyor. Neden şimdilik? Geçen hafta sonu da aktarmaya çalıştım onu. Son seçimim diyerek bizzat Cumhurbaşkanı'nın tartışmaya açtığı, yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusu için anayasa değişikliği gerekecek ve meclis aritmetiğine göre diğer partilere ihtiyacı olacak AK Parti'nin. Kim veya kimler olabilir acaba? Zor bir soru değil. Efendim, liderlerin seçim meydanlarındaki ana gündemi ekonomi. İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a Suriyelilere para buluyorsun, emekliye bulamıyorsun diye seslendi. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan emeklinin açlık grevine mahkum edildiğini söyledi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Erdoğan'a milletin parasını dağıtma dedi.
Milyonlarca emekliyi ve asgari ücretliyi bu milleti açlık grevine mahkum etmişsiniz. Açlık grevi.
Bir hafta içinde 10 tane 15 tane alyans bozanı oldu. Bu da ayrı alamet değil. Biz piyasanın bozuk olduğunu evdeki kadının alyansının bozulmuşundan anlarız. Hiçbir erkek de kolay bir eşinin parmağından alyansını söküp de buraya getirip bozdu. Ama biz o noktaya geldik.
Kuyumcu esnafının Akşener'e verdiği alyans bozduruyorlar örneği. Alanlarda emeklilerin geçim derdi, iktidara yoksulluk her geçen gün artıyor eleştirisi.
Bugün iki tane ilçe gezdim. Emekliler aç aç. Emekliyi konuşmayacağım da ne konuşacağım ben? Saraylarda zevki sefa süren beyleri mi konuşacağım?
2002'de 1 milyon hane sosyal yardım alırken bugün 4,5 milyon hane sosyal yardım almak mecburiyetinde kalıyor. 22 senede Türkiye'nin nüfusu 4,5 katına mı çıktı? Hayır. Fakirlik arttı. Yoksulluk arttı.
Fatih Erbakan İstanbul'da iftar programında konuştu. Akşener Bursa'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Nazilli'de mitingdeydi.
Emekliye para yok. Neden?
Kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Sayın Erdoğan, diyorsun ki ekonomi bozulur. Ekonomiyi siz bozdunuz kardeşim. Suriyelilere para buluyorsun da emekliye mi bulamıyorsun?
Hani ne demiştin? 2018'de 40 milyar dolar harcadık. bir 40 milyar daha harcarız. Eğer bu harcayacağın 40 milyar senin paransa harca. Milletin parasını harcama kardeşim.
En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması, emekliye beklediği zammın ikramiyenin verilmemesi, 31 Mart seçimleri öncesi muhalefetin sıcak gündemi. Kaynak yok diyen Erdoğan'a geçmişte ittifak ortağı olan Fatih Erbakan da sert çıktı.
Maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartmak için 1.4 trilyon lira lazım. Bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar? 1.25 trilyon lira. Neden faiz canavarından o parayı kurtaramıyorsunuz? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisine devam edildiği için böyle.
Emeklinin maaşını arttırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim, talibim.
Muhalefet emekli maaşlarını geçim sıkıntısını hatırlatıyor. Seçmene sandıkta yanıtını verin diye sesleniyor.
2019 öncesi durdurulan metro hatlarından birini tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışı yaparken öyle çalıştık ki çıldırdılar dedi. İktidara bükemedikleri eli öpmeyi öğrenecekler, o el milletin eli diye seslendi.
Öyle çalışacağız ki çıldıracaklar demiştim. Çıldırdılar. Vatandaşı yalanla, iftirayla, kurguyla, kumpasla kandıran o aklı tarihe gömmek istiyoruz. Bükemedikleri eli öpmeyi öğrenecekler. O el milletin eli, milletin.
Milletin iradesi vurgusu yaptığı iftira, kurgu ve kumpaslara bir kez daha sert çıktı İmamoğlu. Açılışını yaptığı metronun yapımını 2019 öncesinde durduran AK Parti yönetimini eleştirdi. Yeni hatta 31 Mart seçimine kadar, yani 15 gün boyunca ücretsiz yolculuk yapılacağının müjdesini de verdi.
Ayakları alışsın diye 15 gün ücretsiz bir yolculuk verelim metroya. Rahmetli Kadir Bey'in yaptıklarına sahip çıkıyor. Rahmetli Kadir Topbaş'ı görevden aldılar. Hani diyor ya, hükümet bizde, belediye bizde olursa hizmet gelir. Ama stop ettiniz, 10 metronun hepsini stop ettiniz. Bir gün bile stop demedik.
Topbaş'ın başlattığı ama görevden alınmasıyla yerine gelen Mevlüt Uysal tarafından maliyet gerekçesiyle durdurulan hatlardan biriydi Anadolu yakasındaki Çekmeköy ve Sancaktepe metro hattı. İmamoğlu, Samandıra'ya kadar olan ilk etabın 4 istasyonunu açtı. Sadece metro değildi açılan.
İstasyonların meclis istasyonunda ne açıyoruz? Bir tane daha kreş açıyoruz bu açılışla beraber. Sarıgazi istasyonunda da ne açıyoruz? Kent lokantası açıyoruz, hayırlı olsun.
Açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Kazasız belasız, hayırlı uğurlu olsun.
Gelin güçlü ama tarihin gördüğü en güçlü İstanbul İttifakı'nı hep birlikte kuralım.
Geçmiş ittifak ortağı Meral Akşener'in fotoğraflarının önünde İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önündeki meydanda Ekrem İmamoğlu güçlü bir İstanbul İttifakı mesajı verdi. AK Partili belediyenin yönettiği Sancaktepe'de hem metro açılışı hem de ilçe mitingi yapıyor.
Bu Kur'an sizi çarpacak.
Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Yo sakin. Ablamız aldanmış bir ablamız. Elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Ramazan ayında Allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Biz onları da kurtaracağız, onları da.
Elinde Kur'an-ı Kerim'le Ekrem İmamoğlu'na seslenen AK Parti seçmenin değil, buna neden olanları eleştirdi. İmamoğlu, dini siyasete alet eden iktidarı işaret etti.
Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe meali. Eline yüce Kur'an'ı alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin.
Sahuru hal esnafıyla birlikte yapan İmamoğlu sabah namazında Ayasofya Camii'nde görüntülendi. Metro açılışıyla da bitmedi yoğun mesaisi. Yine AK Partili seçmenin yoğunlukta olduğu Çekmeköy'de seslendi kalabalığa.
Burada birkaç kişinin ittifakı bizi enterese etmez. Bizi milletin büyük ittifakı ilgilendiriyor.
Yılmaz Bey diyor ki sakın bir yanlışlık olmasın, AK Parti'ye oy yok. Çıraklık mağdurlarını görmezden gelen hükümete oy yok. Mülakatta kalkmadı, promosyonda yine aynı aman ha demiş. Aydın Bey'e bakalım. AK Parti iktidarı her şeyde ayrım yaptığı gibi gazileri de ikiye böldü. 1 Temmuz 2023'te rütbeli gazilere 8077 lira seyyanen zam verirken er gazilere verilmedi diyor aman ha etiketine. Bir izleyicimiz de İbrahim Bey aman ha sallayın dünyayı kimse uyanmasın 3600 ek gösterge ne oldu diye soruyor. Onun aracılığıyla biz de sormuş olalım. Evet, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları adeta bakanlar geçidi. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbullulardan oy isteyen kurumun yanında bugün 3 bakan ve Cumhurbaşkanı'nın damadı Selçuk Bayraktar vardı. Yerel seçim sürecinde bakanların AK Partili adaylara desteği sürüyor. 2 bakan. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki. Seçim mesaisinde Murat Kurum'a eşlik etti. Açık açık o istedi.
Başkanım hoş geldiniz. Kapalı Çarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez hemen çözeceğiz.
Buraya turistlerimiz huzurla gelecek. Buradaki turistlerimiz. Aleykümselam.
Al annem Murat Kurum al işte.
Kapalı Çarşı'yı, Beyazıt Meydanı'nı, İstanbul'un meşhur sahaflarını gezdi Murat Kurum. Dükkanları dolaştı, esnafla el sıkıştı. Tarihi yarımada turizm adası olacak dedi. Kültür yolu sözü verdi. Turistlerle de fotoğraf çektirdi.
Evet, kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz.
Seçim mesaisini iftar ve sahurlarla sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u bakanlar yalnız bırakmıyor. Sahurda Gaziantep'lilerle buluşmasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adını anarak o istedi kuruma.
Sene 1994, gerçek belediyeciliği bu memlekete kim gösterdi? Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Yeni günde ise ilk programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikteydi Murat Kurum. Atatürk Havalimanı'nda Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi'ni açtılar.
Büyükşehir Belediye'mizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız.
Konuşmasını prompter yardımıyla yapan kurum daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Bakan Kacır'la birlikte kameraların karşısındaydı. Kurum ve Bayraktar'ın gözleri mikrofonlara takıldı.
Ben programa gidiyorum abi şeyde. Sen geleceksin mi otomobile? Abi içeri
gidiyorum. Yok bizim şey, STK ziyaret ediyoruz.
Bir sonraki programındaysa yine bir bakanla birlikteydi Murat Kurum.
Önce bakıyoruz. Elhamdülillah.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Zeytinburnu'nda 5126 bağımsız bölüm için temel attı kurum. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu kentsel dönüşüm üzerinden eleştirdi.
5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler. Emin olun 5000 konutu dönüştüremediler. Sözlerini unuttular. Milletimiz 31 Mart'ta bu iş bilmez yönetime sandıkta en güçlü cevabı verecektir.
Yani hakikaten Murat Kurum aman ha konuşmasın diye bakanlar seferber oluyor gibi. Her ağzını açtığında ayrı bir gaf çünkü. Atatürk Havalimanı'na gelince bugün AK Parti İl Başkanı Kabaktepe o canım havalimanı için çok amaçlı bir merkez haline dönüşüyor. İstanbul bunu sevecek dedi. Hayır, İstanbullu hiç sevmedi. Tersine bizim içimiz sızlıyor son halini gördükçe. Ama olsun, milyarlarca dolar zarar karşılığında yuvarlanıp kek yiyeceğimiz bahçemiz oldu çok şükür, buna da şükür diyelim. Birazdan İstanbul için iftar vakti olacak, o zamana kadar siz neler demişsiniz kısaca bir bakmaya çalışacağım şimdi. Hüseyin Bey aman ha kamuda çalışan işçileri ve emeklileri görmeyelim, ne halde olduklarını duymayalım demiş. Bakalım buradan başka göremiyorum. Ah evet, şimdi iftar vakti İstanbul için.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam, Hayya alessalam. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Sevgili seyirciler, Allah kabul etsin. Biz seçim gündemiyle devam ediyoruz. Ankara yarışında Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine AK Parti adayı Turgut Altınok da mal varlığını açıkladı. Altınok, yüze yakın daire, binalar, arsalar, tarlalar, dükkanlardan oluşan mal varlığı için babamızdan, dedemizden kalanlar dedi. Mansur Yavaş ise Altınok'a mal varlığı değil, vaatleri üzerinden yüklendi.
Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim. Çok da zor değilmiş.
Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı. Zaten biz mal varlıkları vermek zorundayız. Bizim kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam aksine azalmış.
Ankara'da mal varlığı resleşmesi sürerken seçime 16 gün kala Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok çoğalmadı, azaldı dedi. Ama açıkladığı mal varlığı da tartışmayı bitirmedi. Altınok'un mal beyanında 60 kalem babadan, anneden kalan arsa, tarla, binanın yanı sıra benzin istasyonu ve evler var. Ankara'nın en değerli adreslerinden biri Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer alan 67 adet daire ve dükkan.
Bizim mal varlığı, Allah mekanı cennet olsun. Babamızdan, dedemizden, işte büyük dedemizden 94 öncesi.
1994 yılından bu yana belediye başkanı Turgut Altınok satın aldığı son taşınmaz 1991 yılında. Altınok'un kendi üzerine 22 arsa, 11 konut, 2 bina, 1 benzin istasyonu, 25 tarlası var. Aile şirketleri üzerinde de 67 ev, 5 dükkan bulunuyor. Altınok'un mal beyanına göre üzerinde herhangi bir araç yok. Banka hesabında ne kadar nakit var, döviz ya da ziynet eşyası mevcut mu, sahip olduğu malların arasında yer almıyor.
183 adet 1 artı 1 daireden 67 adet daire, 12 adet dükkandan 4,4 dükkan, 2 adet dükkandan %18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkan, 3 adet dükkandan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkandır.
Herkes belediye başkanı olmadan önceki bir mal varlığını açıklasın. Birisinin şöyle söylüyor, sütte leke var, sende leke yok.
Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir.
Yavaş rakibi Altınok'un açıkladığı mal varlığı için yorumu halka bıraktı. Seçim yarışında bir kez daha vaatler üzerinden Altınok'a hedef aldı.
Hükümetin yapacağı şeyleri vaat edip bir de bizim projelerimizi kopyalayıp biz şunları vereceğiz, bunları vereceğiz diyorlar ama benim rakibim şu anda belediye başkanı. Söylediklerinin hiçbirisini şimdiye kadar kendi belediyesinde yapmamış.
Mansur Yavaş yanında ilçe belediye başkanı adaylarıyla Ankara'da kapalı pazar yeri ve parklar açtı. Sosyal yardımların sebebinin hükümetin kötü yönetimi olduğunu söyledi.
Bugün derste kalan aileler varsa bunun en büyük sebebi kamu yöneticilerinin yolsuzluk ve israf yapmasıdır.
Bakın, sadece bir ilçenin belediye başkan adayı. Vay be diyesi geliyor insanın. Hepsi ama hepsi 94 yılı öncesiymiş. Yani tam da belediye başkanı seçildiği tarihten önce ne hikmetse. Ama mesela mal varlığında tarla diye paylaştığı tek bir tapu. Tekrar ediyorum. Tek bir tapu. 4.943.000 metrekare. Yani 4.943 dönüm. 7 dönümden biraz fazlası bir futbol sahasıymış. Yani kabaca o tek tarla 715 futbol sahası. Sadece bir tarla bu. Servet düşmanlığı değil tabii yaptığım. Kimsenin derdi de olamaz. Sosyal medyada şöyle yorumlara neden oldu ama. Ankara'ya almak istiyordu ama almış zaten. Ankara'nın yarısı miras kalmış gibi yorumlara neden oldu. Güldük biz de. Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta 42 kişiye mezar olan, lüks sitenin ruhsatını veren, ev alacaklara kefil olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti'den yeniden aday gösterildi. Vaadi de yıkılan ilçeyi yeniden inşa etmek oldu. Okay'ın adaylığına karşı çıkan depremzedeler, yıkılan bina ile ilgili son bilirkişi raporundan sonra tepkilerinin dozunu artırdı.
Bizim bir dönem var mı?
Şahin Avşaroğlu'na
17 kat inşaat yapma ruhsatını veren Dulkadiroğlu Belediyesi. Orayı denetlemeyen de Dulkadiroğlu Belediyesi. Maalesef buradan daire alırken de bana kefil olan kişi Necati Okay'dı.
Yıkılan binaları yeniden inşa edeceğiz.
6 Şubat depreminde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saniyeler içinde yıkılan lüks siteye ruhsat veren, hatta depremzedelerin iddiasına göre satın alın diye kefil olan isim AK Partili Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay. Okay 31 Mart seçimlerinde yeniden başkan adayı gösterildi. Vaadi ise öfkeyi katladı.
Şimdi yeniden inşa etme, ihya etme vaktidir. Kırılan gönülleri iyi edeceğiz.
Necati Okay'ı insanlarla dalga geçer gibi tekrardan buradan aday gösterdiler. Kadıyı satın alırlarsa adalet biter, adaleti satın alırlarsa ülke biter.
42 kişiye mezar olan siteyi inşa eden dönemin AK Parti ilçe eski başkanı Şahin Afşaroğlu'ydu. Müteahhit Afşaroğlu tutuklu ama acılı ailelerin adalet mücadelesi sürerken, belediye başkanı da sorumlu derken Okay başkan adayı oldu. Depremzedeler dava dosyasına giren raporla ses yükseltti.
Buranın bataklık üzerine yapıldığını söylediğimizde bize kimse inanmadı. Elimizdeki raporda 2,5 metrede suya rastlanılmıştır diye ibare var. Yani bu rapor bir nevi katliamın belgesi haline dönüştü.
Adam bataklık üzerine bina yapmış. Kızım bana babasını soruyor. Benim babam neden öldü diyor.
Buranın iki katı su altında kaldı. İnsanlar su altında boğularak can verdi. 2 yaşındaki çocuğu biz kendi elimizle suyun içinden çıkarttık.
Bir yılı aşkın süredir mücadele ediyordu. Yakınlarını, çocuklarını kaybedenler, sevdiklerimiz enkaz altında kalarak boğularak can verdi diyerek. Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporuna göre de binanın zemininin suyla dolu olduğu kanıtlandı. Depremzedeler yeniden belediye başkan adayı olan Necati Okay'ın da yargılanmasını istiyor. Burası da 37 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Zümrüt Apartmanı. 2010 yılında binada eğim var, bina yıkılacak iddiaları üzerine müteahhitinin astığı dev pankart. Bu binada en küçük hata olmadığını biz belgeledik yazıyor üzerinde. 6 Şubat depreminden sonra yerle bir oldu. Tutuklu müteahhit Bilal K. ilk duruşmada kendisini binayı teslim ettikten sonra kaçak kat çıkılmış diye savundu. Sağlam diye afiş astığı binada 37 kişi hayatını kaybetti.
Ekonomi gündeminde de can yakan haberler var. Sosyal medyadan yükselen bir ses Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Sokak röportajı sırasında yaptığı açıklamalar 84 yaşındaki Sevim Nine'yi bir anda gündemin ilk sıralarına taşıdı. Geçim sıkıntısını anlatırken iş aradığını söyledi. Ramazan pidesi mis gibi kokuyor ama ben alamıyorum dedi.
Şeyin mis gibi geliyor, affedersiniz, pidenin kokusu ama alamıyorum.
Bir pidenin fiyatını biliyor musunuz?
15 lira.
18 lira.
18 lira.
18 lira.
Alamıyorum. Yani neden? Böyle...
Konuşurken dökülen gözyaşlarını silerken alamıyorum neden diye sordu. Kokusunu çok sevdiği pideyi yiyemedi bu Ramazan'da. Canı çok çekse de alamadı. 84 yaşındaki Sevim Nine sesini sosyal medyada duyurdu, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Bir kiramı verecek durumda değilim ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti, daha benim evime Kurban Bayramı et girmedi, et. Ekmeği şuraya koy da.
İzmir'de sokak röportajları yapan Tüylü Mikrofon adlı sosyal medya kanalında Ozan Çakmakçı'nın mikrofonuna konuştu Sevim Nine. 84 yaşında iş aradığını söyledi, geçim koşullarını anlattı.
Kirada oturuyorum. Çocuklarım ancak kendini geçindiriyor. Bir kilo unun 125 lira olursa gerisinin varın düşünün. Kaç ekmek çıkar? Çok çıksa ufak ufak 4 ekmek çıkar. Kim doyar bununla? Alın anahtarımı vereyim, evime gidin. Açın evimi, halini, dolabımı.
Ozan Çakmakçı, konuşması sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Sevim Nine'yi evinde de ziyaret etti.
Karnınız acım.
Anacığım yok, teşekkür ederim.
Melek gibi bir eşim vardı. Karınca kararınca geçindik. Bugüne kadar geldik burada. İşte bu kadar. Burası 15 idi. Onu anca indirebildik oğlum.
Giderleriniz anacığım, ev kiranız var. Elektrik suyunuz var.
Ha, yatıramadım.
Evine 10 bin lira kira veriyor Sevim Nine. Eşi vefat etmiş, çocukları da kendine yetiyor. Bir oğluna da iş arıyor. Röportajının ardından partiler ve sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Yaşlı kadının sözleri onunla aynı durumu yaşayan milyonlarca kişinin duygusuna da tercüman oldu.
Gözümüzü açalım, gözümüzü açalım. Bu gözümüzü böyle yumduğumuzdan biz böyleyiz.
Ceplerde para kalmadı, kredi kartı kullanımı arttı. Bankacılık verileri incelendiğinde bunun nedeninin yoksulluk olduğu ortaya çıktı. Alım gücü artık temel ihtiyaçlarına bile yetmeyen tüketici kredi kartına sarıldı. Bankalarsa nakit avans çekimlerini sınırlandırdı. Kredi kartına yüklenen tüketici daha fazla sınırlama getirilmesinden endişe ediyor.
5-6 tane kredi kartı olmasının sebebi insanların geçinebilmesi, birini borcunu öbürüyle kapatıyorlar.
Zaten parası olsa adam niye kullansın?
Tüketicinin kredi kartına sarıldığını, ceplerdeki paranın azaldığını gösterdi son 5 yıllık bankacılık verileri. NAV Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu o verileri kara tahtaya aktardı, yoksulluğun fotoğrafını rakamlarla gösterdi.
2019 Ocak'ta Türkiye çapında 66.1 milyon adet kredi kartı varmış. 5 yılda neler değişmiş? Söz konusu bu kartlara 52 milyondan fazla kart eklenmiş ve kart adedi 119 milyona çıkmış. Bu inanılmaz bir sayı.
Son 5 yılda kredi kartı sayısı 66,1 milyondan 119 milyona yükseldi. Kullanımdaysa artış daha fazla. 119 milyon kartla 768 milyon kez alışveriş yapıldı Türkiye'de. 5 yıl önce bu sayı 327 milyondu. Yani kullanım miktarı 2 kattan fazla arttı.
Demek ki artık kredi kartlarına çok daha fazla bağımlıyız.
Kullanmamak mümkün mü acaba? Özellikle bir emekli için söylüyorum. Ondan alıyoruz ona veriyoruz, ondan alıyoruz ona veriyoruz. En son bize kilitliyorlar.
Yoksullaşmayı bu kartlar üzerinden iki veriyle takip edebiliyoruz. Bunlardan birisi nakit avans. Kim nakit avans çeker kredi kartından? İhtiyacı olan nakit avans çeker.
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı %4,42'den %5'e yükseldi. Türkiye'de nakit avans kullanımı da arttı.
2019 Ocak'ta kredi kartından tüm Türkiye'de 8.7 milyon kez nakit avans çekilmiş. 2024 Ocak'ta rekor kırarak neredeyse 24 milyona dayanmış, 23.7 milyon kez kullanılmış. Bu çok açık bir yoksullaşma verisi.
Kar topu gibi düşünün. Uçurumdan kar topunu atarsanız ya da yuvarlarsanız ne olacak? O büyüyecek giderek. Yani ödenmez duruma geliyor.
Eksi hesap olarak da bilinen kredili mevduat hesapları. Eksiye düşen hesapların son 2 yıllık seyrine bakıldığında da tablo çarpıcı.
2022 Ocak'ta tüm eksi hesapların büyüklüğü 39 milyar TL'ymiş. 2023 Ocak'ta 81 milyar TL'ye ulaşıyor. 2024 Ocak'ta bu para 181 milyar TL'ye ulaşıyor. Yaklaşık 2 yılda %350 kadar bir artış var. Yani burada da çok açık bir yoksullaşma göstergesi var.
Alım gücü olmadığı için insanlar kredi kartına yöneliyor ama ödemeyi düşünmeden daha sonra herkes zorlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonla mücadele için kredi kartlarında sınırlama uygulanacağının sinyalini vermişti. Bankalar taksit sayılarında nakit avans çekimlerinde sınırlama yapmaya başladı bile.
Vatandaşın büyük bir kısmı söz konusu bu harcamaları lüks tüketim olarak şımarıklıktan değil temel ihtiyacını karşılamak üzere yapıyor. Fakat maalesef ekonomi politikası bu vatandaşın sırtına yüklüyor enflasyonun nedenlerini. Bu kısıtlamalarla enflasyonla mücadele edilmez. Bu kısıtlamalar vicdani de değil.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yıllarca vatan için görev yapmış emekli astsubaylar bugün İstanbul'da Maltepe miting alanını doldurdu. Kırgın ve öfkeliydiler çünkü açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyorlar. Maaşlarının ve özlük haklarının düzeltilmesini istiyorlar.
Subaylar burada, iktidar nerede?
Bugüne kadar hiçbir verdikleri sözü yerine getiremediler.
Neler yaşıyoruz?
Neler yaşıyoruz? Yaşayamıyoruz yani niye? Ya aldığımız ücretle? Ne yapılabilir?
Birçok meslektaşımız otopark görevlisi, dizilerde dayak yiyen kötü adam rolünde veya gazinolarda bodyguard olarak görev yapıyor. Mutlaka çalışmak zorundayız. Tabii ki. Az önce saymış olduğum işlerde çalışıyorum.
Ne hissediyorsunuz peki?
Vallahi hükümete kırgınız.
Dağlarda vatanı savundu, şimdi ya barlarda bodyguard ya dizilerde dayak yiyen figüran. Kimi sitelerde güvenlik, kimi de otopark görevlisi. Çünkü 17 ile 25 bin lira arasındaki emekli maaşı yetmiyor. Oysa verilen sözlerde maaşları ve özlük hakları iyileştirilecek, eğitim ve hizmet sürelerinin aynı olduğu astsubay çavuş maaşı seviyesine yani 47 bin liraya getirilecekti. O sözlerin tutulması için meydanlara çıktılar.
Çok mağdur durumda kalıyoruz.
Emekli ve asbelkaderde gaziyim. Maraşal Fevzi Çakmak gemisinde 74'te görev yaptım. Zorluyoruz şartlarımızı.
76 yaşındayım. Çanakkale'den geldim ben de.
Bu topluluk gözünü kaybeden topluluk, kolunu kaybeden, bacağını kaybeden topluluk. Gazi olan ve
çok önemli şehit olan topluluk. Bu abimizi 80 yaşında buralara düşüren insanların elbette ki Ankara'dan bizleri görüp buna göre bir tavır takınmaları gerektiğinin zamanı geldiği için biz buradayız.
Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği. Yıllarca şehir şehir dolaşarak görev yaptılar. Gazi oldular, şehit oldular. Emekli astsubaylar İstanbul Maltepe miting alanında buluştu. Aileleri de onları yalnız bırakmadı.
Şehitler, görevler, 4 şehir mi?
Yok, 5-6 şehir buldu.
Evet, 5-6 şehir dolaştık. Biz de o zor yılların sonunda bunları yaşamak bizi üzüyor açıkçası.
Kaza geçirdim görev esnasında. Emekli olmak zorunda kaldım. Daha önce bir sürü ameliyat oldum. Şu an 2 tane daha ameliyat olmak zorundayım. Bizler bu vatan için ölmeye yemin etmiş insanlarız.
Kolay değil. Ben 7 yıl Güneydoğu'da görev yaptım. Ve 91 yılı genel dil birincisiyim.
Onlar yıllarca vatan savunmasına canlarını ortaya koyarak çalıştılar. Şimdi aldıkları emekli maaşıyla açlık sınırında yaşamaya çalışıyorlar ve çoğu da istemedikleri işlerde çalışmak zorunda.
AVM'ler, siteler, oteller hep emekli astsubaylar tarafından özel güvenlik hizmeti, danışma hizmeti veriliyor.
Güvenlik görevlisi olarak çalışan maksimum site müdürlüğü yapıyor.
23 bin lira maaşla ne yapabiliriz İstanbul'da? Şu anda bir sitede site müdürlüğü yapıyorum.
Farklı iş kollarında çalışarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan emekli astsubaylar maaşlarında ve özlük haklarında düzeltme bekliyor.
Bu hak edişi aramak zorundayız. Verilmek zorunda. 20 senedir Tayyip Erdoğan çağırıyor Maliye Bakanı'nı, gerekeni yapın diyor, arkasından dönüp gidiyor. 12 senede özel sektörde çalıştım, 40 sene. Hala geçim derdi, hala taksitle yaşıyor.
Bunu seçimlerde, gerek yerel seçimlerde, gerek genel seçimlerde cezasını keseceğiz. Kesinlikle tek bir oy yok emekli astsubaylardan.
İstanbul Ümraniye'de dönüşüm mağduriyeti yaşanıyor. İddiaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 yıl önce dönüşüm için yapılan sözleşmeleri tek taraflı feshetti. Mahalleliğe sunulan yeni sözleşmelerde ise maliyetler dar gelirlinin karşılayamayacağı kadar yüksek. Dönüşüm mağdurları çare bekliyor.
Başkan, ben devlete sözleşme yaptım, imza attım, beni borçlandığım fiyatı bile söyledi oraya. 1.000.000 lira borçlanacaksın Turgay sen dedi. Tamam dedik eyvallah. Ama ya, devlet yaptığı sözleşmeyi iptal ediyor. Tek taraflı feshediyor.
Ya zaten yani başkanım.
Devlet bana verdiği sözü tutacak başkan.
O sözler tutulmadı. Kentsel dönüşüm için mahallelinin attığı imzalar yok sayıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahallelinin ödeyemeyeceği yeni bir sözleşme yapmak istedi.
Kim bakandı o zaman?
Murat Kurum'du. İmza attık. Tabii ki illa ki bizim karşımızdaki muhatabımız Murat Kurum'du. Sözünü tutmuş olsa bugün yine arkasındaydık. Maalesef sözünü tutmadığı için mağdur ettik.
Bu borçlandırmayı maliyetinden yapacağız dediler. O zamanki inşaat maliyetlerinde hesapladılar. Dediler ki işte metrekaresi 5.000 lira inşaat maliyetinin hesabını yaptılar. Bu da çok bir şey yapmıyordu yani. Bir şekilde öderdi insanlar bunu.
Ümraniye Topağacı Mahallesi yaklaşık 250 haneden oluşuyor. 2022 yılında kentsel dönüşüm için imzalarını attılar. O sözleşmelerde hem maliyetine borçlanacaklardı hem de haklarından çok fazla kesinti yapılmayacaktı. Ama o sözleşmeler bir gecede iptal edildi. Önlerine yeni sunulan sözleşmede ise bu haklar mahalleliye tanınmadı.
Şu an diyorlar ki işte satış bedelinden diyor şey yapacağız diyor. Onun da bana maliyeti şu an 2 milyon 600 lira falan.
Hazır dayadan gelecek 1 lira ödemeyeceksin. Ertesi gün ödemeye başlayacağım maliyet fiyatından. Böyle bir şey olur mu abi ya?
Başkanım, daha önceden bizim imzaladığımız sözleşmelerden sizlerin hiç haberi yok muydu?
Sözleşmeden her şöyle olmuş. Sen diyor bana diyor önce diyor imzanı atacaksın, yerini diyor vereceksin. Peki borçlanma nasıl olacak? Borçlanma da orada aynen şu yazıyor. Ekber'in belirlediği satış fiyatından borçlanacaksın. AK Partili Ümraniye Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir sözleşme önerdi mahalleliye. Mahalleli ilçe belediye başkanı İsmet Yıldırım'a da anlattı derdini. Yeni sözleşmede mahalleli hem daha düşük metrekare sahibi olacak hem de daireleri için satış fiyatı üzerinden borçlanacak. Katlanacak olan borçları ise ödeme imkanları yok.
Bana zaten şu an 8 daire vermiyor. Bana şu an diyor ki sana diyor 6 daire veririm diyor. 75 metrekareden diyor. Onu da diyor satış fiyatından ödeyeceksin.
Bir rant dönüyor belli buralarda ama ne rantı dönüyor belli değil. Rant bize gelmiyor. Ağababalarına geliyor onların.
Staj ve çıraklık mağdurları gerekli şartları sağlamalarına rağmen sigortaları başlangıç sayılmadığı için emekli olamıyor. Oysa her seçim öncesi onlara verilen sözler var. Emekliliklerine kavuşmak isteyen mağdurlar bu kez MHP lideri Bahçeli'ye verdiği sözleri hatırlattı.
Staja adalet, staja adalet.
Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz.
Bizler Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 2014 yılındaki seçim beyannamesinden itibaren her seçim beyannamesinde varız. Bize hep söz söyleniyor, hep söz veriliyor ama maalesef o söz bir türlü tutulmuyor.
Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız. Umutları yeşertip sonradan da sormasına göz yumamayız.
Yıl 2015, MHP'nin seçim beyannamesi. Başlık net, staj ve çıraklık sürelerine borçlanma imkanı verilecek yazıyor. Bu da bir sonraki seçim beyannamesi, yine MHP'nin. Bu kez de tarih 2018, vaat aynı. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması sözü veriliyor. Seçimler geldi, geçti, yenisi geliyor. O söz hala tutulmadı. Staj ve çıraklık mağdurları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve kurmaylarının verdiği sözleri unutmasına tepkili.
Staj ve çıraklıkta geçen sürelerinin hizmetten sayılmasını, emeklilik hizmetinden sayılmasını istiyoruz. EYT'yi çözdük. Allah'a binlerce şükürler olsun.
Bu sözler maalesef tutulmadı. MHP tarafından 3 dönemdir bize söz veriliyor. Ama deniyor ki biraz daha sabredin, biraz daha sabredin. Biz 3 dönemdir bekliyoruz.
Biz ne zaman görüşme yapsak siyasilerle, bürokratlarla bize söylenen şey bütçe olanakları şu anda müsait değil.
Yetersiz bütçe olanakları söz verilirken değil, sıra o söz tutulmaya geldiğinde hatırlanıyor. Staj ve çıraklık mağdurları yıllardır mücadele veriyor. Staja başladıkları tarih sigorta başlangıcı sayılmadı. EYT'den yararlanamadılar. Emekli olabilmek için yıllarca çalışmak zorundalar.
En ağır şartlarda o zamanlar çalıştık. Elimize bir sigorta kartı verildi bu şekilde.
İşe giriş tarihleri sayılmadığından da emeklilik yıllarında bir hak kaybımız var. Defalarca görüşmelere gittik. Başlangıç hakkımızın verilmesini istiyoruz. Talebimiz çok kısa, net.
Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması.
3 dönem seçim vaadi olduk. Hala daha o kanunumuzu bekliyoruz. Bugün buradan da sesleniyoruz. Bir an önce bizim kanunumuzun çıkması gerekiyor.
Bir seçim öncesi daha seslerini duyurmaya çalışıyor staj ve çıraklık mağdurları.
Biz bugün elimizden alınan çocukluğumuzun, kandırılmışlığımızın, o günlerin bugüne yansıması olan haklarımızı istiyoruz.
2 ay önce eşi vefat eden 54 yaşındaki kadın telefon tacizlerinden bunaldı. Kendisini sürekli arayarak rahatsız eden kişiyi bir parka davet etti. Sonrasında Osmanlı tokadı devreye girdi.
Kocam yeniyordu lan. Benim kocam yeniyordu, seni gebertirim, gebertirim. Seni gebertirim. Adam ol lan. Adam ol.
Bir tane Osmanlı kadın olduğum için bir tane Osmanlı tokadını yapıştırdım ona.
Size adamı diye yaratmışlar.
Sakaryalı Nuran Kul, kendisini telefonla defalarca arayarak rahatsız eden kişiyi sokak ortasında dövdü. Sözlü tacizlerden sabrı taşan kadının öfkesini Osmanlı tokadı yatıştırdı.
Yaşından başından utan lan! Ben acımı yaşıyorum daha, benim kocam yeni oldu lan! Yine arıyor! Arama!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Nuran Kul, 2 ay önce akciğer kanseri nedeniyle eşini kaybetti. Vefatın ardından bir kişi Kul'u telefonla arayarak taciz etmeye başladı.
İki tane torunum var, onlara bakıyorum, onlarla uğraşıyorum. Ama bu sapık da benimle uğraşıyor.
Benim kocam da yeni öldü lan! Benim kocam yeni öldü, seni gebertirim, gebertirim.
54 yaşındaki kadın sokak hayvanlarına destek olmak için bir derneğe üyeydi. İddiaya göre onu rahatsız eden kişi de telefon numarasına bu dernekten ulaştı. Aramaların ardı arkası kesilmedi.
Tekrar gene aramaya başladı. İşte para vereyim, yardımcı olayım, pazara git, şey yap.
Bana gel para vereyim de, sen kimsin lan?
Bak dedim, tuttuğum yerde seni döverim, bir şey yapamazsın dedi. Sonra parka geldi, yanına gittim.
Benim kocam da yeni öldü lan. Benim kocam yeni oldu, seni gebertirim, gebertirim, seni gebertirim.
Sonra tuttum, yere attım işte. Niye böyle yapıyorsun diye, yerde de biraz şey yaptım.
Yaşından başından utan lan! Ben acımı yaşıyorum daha, benim kocam yeni oldu lan! Niye arıyorsun?
Sonra erkekler geldi, elimden aldılar onu.
Nuran Kul'un öfkesinin taştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O görüntüleri izleyip yaşadıklarıyla yüzleşen Kul, cesaretinin diğer kadınlara da örnek olmasını istedi.
Bütün kadınlara da bu biraz cesaret olsun. Korkmasınlar. Osmanlı tokadını yapıştırsınlar.
Size adamı diye yaratmışlar.
Kasırga ve hortumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde dehşet saçtı. Onlarca ev yıkıldı. Yüzden fazla evde ağır hasar oluştu.
Dev hortum ve kasırga kasabaları yıkıp geçti. Binlerce kişiye dehşeti yaşattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 eyaletinde etkili oldu kötü hava koşulları. En büyük hasarsa Ohio ve Indiana'da yaşandı.
Oh no.
İki eyaletin farklı noktalarını 7 hortum vurdu. Hızla ilerleyen hortumlar büyük yıkıma yol açtı.
That is insane. I had never seen that on the water.
Onlarca ev yerle bir oldu. Yüzlercesinde ağır hasar meydana geldi. Bazı kasabalar neredeyse haritadan silindi. Elektrik hatları koptu. 30 bine yakın ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hortum ve kasırga felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı.
Şimdi ara zamanı. Efendim Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın dizimiz Korkma Ben Yanındayım'la devam edecek. Yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennet.